Tekrar.
Polis adımız da
yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba diyoruz Başkent'ten, işte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne sevgili dinleyicilerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk, 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz ve Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini dinleyelim.
Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Kaderim bu, böyle yazılmış yazım. Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm. Bir kısa söyler sazım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım.
...15.08 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve stüdyo konuğumuz psikolog Sayın Sakine Aykanat'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün nasıl bir aileden geldiğimizi sorgulayacağız. Aslında iyi bir aileden gelmek tabii zenginlik mutlaka, ama buradaki biz genetik zenginlikten söz edeceğiz. Evet. Bilgili, görgülü, onurlu ve gururlu olmaktan söz edeceğiz. Şimdi nasıl bir aileden geldiğimizi nasıl sorgulayacağız? Bu nelerin yansımasıyla belli olur acaba?
Aslında nasıl bir ailede yetiştiysek onun biz yansımasıyız.
Hı hı.
Onun için de kendi ailemizin nasıl bir aile olduğunu belirlediğimiz zaman başka ailelerle de nasıl uyum sağlayabileceğiz, nasıl tölere edebileceğiz bir takım şeyleri o zaman oturtturabiliyoruz.
Hı hı.
Çünkü
evet.
Biz hangi ailede yetiştiysek onun normları, onun değerleri bize normal geliyor. onları normalleştiriyoruz. Onlarla yaşamak bize kolaylık sağlıyor. Hı hı. O kolaylığı da
göremiyoruz yani o zaman artıları eksileri.
Tabii ki. Hı hı. Ve o onun içinde hep zannediyoruz ki bütün aileler öyle olacak.
Evet.
Şimdi beynin genelleme özelliği olduğu için biz farklı kültürlerden gelen insanları daha kolay tolere ediyoruz.
Hmm.
Örneğin bazen bakıyorum Türk'le bir yabancı evlenmiş, birbirlerini daha tolere edebiliyorlar. Çünkü diyor ki onun kültüründe bu böyle, benim kültürümde böyle. Hı hı. Ama iki Türk evlendiğinde sanki Türk olmak bütün ailelerde aynı olacak anlamına geliyor beyinsel hı hı. olarak. Bu sefer toleransımız azalıyor.
Hı hı.
Oysa biz seçtiğimiz eşi aslında önce çok tanımıyoruz. Önce seviyoruz, önce etkileniyoruz.
Tanımaya başladıkça
o zaman da toleransımızın artması gerekiyor
ya da
aslında.
Aile yapısını görüp tanımaya başladıkça farklılıkları da görüyoruz ama kendi aile yapıma uydururum diye bakıyoruz
evet,
belki de
çünkü
değil mi?
Orada rahat ediyoruz.
Hı-hı.
Onun için de iki kişi evleniyor. O diyor ki karşımdaki benim aile yapıma uysun. Diğeri diyor ki benim yapıma uysun. Bu sefer de tolerans azalıyor. Tolerans hı-hı. azalınca da farklılığın bir zenginliği vardır aslında. Farklılık değişimi ve gelişimi yaratır.
Hı-hı.
Ama biz benzeri isteyip işin kolayına kaçmaya çalışıyoruz.
Hı-hı. Ve dolayısıyla genetik faktörler de devreye girince bambaşka kişilikler, bambaşka
evet.
karakterler ortaya çıkıyor.
Yani sonrasında da şöyle bir şey, eskiden evlilikler daha iyi sürüyordu deniliyor. Çünkü eski evliliklerde şöyle bir yapı olduğunu düşünüyorum. Bu pazarlamada bir cümle vardır. Der ki bir karar ver ve o kararın doğruluğu için çalış.
Hmm.
Şimdi geleneksel yapıda görücü usulüyle evlenmede birileri bir karar veriyorlar ve o gençlere de o kararın doğruluğu için çalışmak düşüyordu.
Evet.
Hiç sorgulama falan yoktu. Hı.
Benim için en iyisi bu.
En iyisi
ailem
bu deyip,
bunu seçti.
Evet. Olumsuz yönlerden çok olumlu yönleri görüp tölere ederek belirli bir süre sonra bir uyum çerçevesine
evet.
getiriyorlardı. Ama şimdi öyle değil.
Hı hı.
Herkes benim yaptığımda, benim ailem en doğrusu diye bakıyor. Oysa doğru da yanlış da göreceli. Bizim
evet.
verdiğimiz anlama göre doğru yanlış.
Kendi doğrularını evet. belki bularak idame ettirmeliler
tabii ki.
Hayatlarını.
Yani kendisi artık biz evlendiysek kök ailemizden uzaklaşıp kopup kendi çekirdek ailemizi oluşturmamız gerekiyor. Kendi çocuklarımız için bir kök aile oluşturmamız gerekiyor.
Evet. Şimdi o kök ailedeki problemler tabii ki çekirdek aileye yansıyor ama şimdi o kök ailedeki problemler nasıl kök problemler haline geliyor? Yansıyan problemlerden mi kök problemler oluyor acaba?
Aslında ailenin içindeki bazı problemler artık normalleşebiliyor. Şöyle diyeyim, bir ailenin içinde bir kadının sözü dinlenmiyorsa, erkek hegemonyası çok
yüksekse
çok örneğin çok fazlaysa, orada yetişen diyelim ki bir kız çocuğu bunu doğal olarak karşılayabiliyor.
Hı hı.
Çok uçlardaki davranışlar uçlara neden olabiliyor.
Hı hı.
Örneğin anne onu kanıksadıysa babanın söz hakkını gayet uygun bir şekilde kabullenebiliyorsa kız bunu hiç sorgulamıyor. Erkek çocuk da bunu hiç sorgulamıyor. Sanki bu doğal aile yapısıymış gibi geliyor. Şimdi düşünsenize böyle bir yapıda olan bir kızın anne baskın olan bir ailedeki bir erkekle evlendiğini.
Hı hı.
O da şöyle bir ailede büyümüş, her şeyi kadın yapar, kadın düzenler, erkek sadece para getirir, başka iş yapmaz. Böyle iki insan evlendiği zaman farkında olmadan birbirlerinden çok farklı beklentilere yol açıyor.
Peki bu kök problem sonra bu çekirdek ailenin çocuğuna mı yansıyor?
Aslında bu kök problem değil. Bu o ailedeki normal olan bir şey bizim kendi çekirdek ailemizde sorun haline gelmeye başlıyor.
Hmm.
Yani ben kök aile derken bizim kök ailemiz.
Evet.
Problem anlamındaki kökten değil, bahsetmiyorum.
Problem anlamındaki kök
çünkü
değil. Evet.
Hani kök ailemizdeki normalleştirilmiş şeyler bazen çekirdek ailemizde problem oluşturabiliyor.
Aha.
Ya da kök ailemizdeki problemler eğer bizim için sorunsa ve biz onu çözemiyorsak bu çekirdek ailemize yansıyor. Örneğin babamızla bir problemimiz varsa ve biz babayla o iletişimi sağlayamadıysak o kadın aynı şeyi eşiyle olan probleme yansıtıyor.
Hı hı.
Oradan onun için nasıl bir aileden geldiğimiz çok önemli.
Çok önemli. Ve belki de o çekirdek ailenin doğacak çocuklarına da yansıyacaktır.
Kesinlikle.
Tüm bunlar.
Çünkü beş nesil geriden
evet.
geliyor. Yani bizimle başlamıyor.
Çünkü ruhunda var o problem.
Evet.
Ruhuyla
tabii ki.
Geliyor.
Tabii ki.
Evet.
Tabii ki çözemiyorum.
Peki şimdi çekirdek aileye yansıyan problemler nelerdir mesela? Neler aktarabilirsiniz? Vardır pek çok örneği.
Örneğin en önemlilerinden birisi anne baba arasında sürekli tartışma oluyor ve çocuk birinden birini tutmak durumunda ya da birinin yanında yer almak durumunda kalıyorsa, diğer ebeveynine karşı bir tepkiselliği varsa bu direkt çekirdek ailedeki örneğin eşine yansıyor. Anne ya da baba önemli değil. Bizim kendi ailemizde bitmemiş tüm işlerimiz çekirdek ailemize yansıyor. Diyelim ki babayla problemini halledememiş bir kız çocuğunu düşünelim. İletişim problemi var, başka türlü problemi var. Eşiyle gelip bir yerde orada küçücük bir babaya benzeyen tavrını gördüğü anda babayla olan sorunu bilinçaltında nüksediyor ve belki de o andaki hiç sorunla ilgisi olmayan bir tartışmaya dönüşebiliyor. Ve bazen eşler anlayamıyor. Yani ben ne dedim ki diyor. Ya da ben ne yaptım ki diyor. Yani bunu burada bu kadar büyütülecek ne var ki deniliyor. Ve birbirine toleranslar azalmaya başlıyor. Bunun farkına varmak, kendimizin farkına varmak, davranışlarımızı...
Peki farkına varılabilir mi?
Tabii.
Ya da varmak için ne yapılabilir?
Yani varmak için şöyle...
Yani karşıdakinin ben ne yaptım ki demesi yeterli mi?
Değil ama diyelim ki o anda kendimizi durduramadıysak bile... sakin bir zamanımızda şöyle bir bakıp gerçekten bu sorun... Eşimle olan bir sorun mu yoksa geçmişimden mi getiriyorum? Bunu birazcık dinginleşip böyle kendimizi bırakıp gözümüzü kapatıp müzik dinlerken ya da herhangi bir şey yaparken bunları bulabiliriz.
Peki bu soruyu sorması geçmişten getiriyor olduğunu da kabullenebilmesine yol açar mı?
Zaten,
kabullenebilir mi yani?
Bir sorunumuz varsa ve sorunu çözeceksek önce kabullenmemiz gerekiyor zaten. Kabullenilmeyen hiçbir sorun çözülmez ki.
Evet. Yani onu kabullenmekte güçlük yaşar mı? Onu sormak istiyorum. Kabullenmek kolay bir şey değil.
Tabii ki çünkü çoğumuz...
Hep karşıda ararız
tabii
çünkü.
Tabii mutlu olmak yerine haklı olmayı tercih ettiğimiz
evet.
için. yani haklı olmak üzerine odaklandığımız zaman tabii ki o kabullenmekte zorlanabiliriz. Ama biz neden evleniyoruz? Köprüler kurmak için mi?
Evet.
Yoksa köprüleri yıkmak için mi?
Hı-hı.
Yani iyi karar vermemiz gerekiyor. Yoksa yıkmak çok kolay.
Elbette.
Her ilişkide yıkmak çok kolay.
Hı hı.
Ben seni sildim deriz, olur biter. Ama temel değerlerimiz vardır. Yakalayabildiğimiz yerleri yakalayıp özellikle ailede ondan sonrasını da tölere edebilmek için neler yapabilmeliyim?
Evet.
ben ne yapmalıyım?
İletişim de çok önemli. Kesinlikle. Belki birbirlerini dinleyerek benim hatam neredeydi ya da işte kökten gelen bir problem mi diye sorgulamak tabii. için iletişimin de önemi çok
sadece
büyük.
Sadece aileden de gelmeyebilir. Hı-hı. Örneğin eski erkek arkadaşı ya da eski kız arkadaşı. Düşünsenize, hele şimdi ikinci evlilikler, üçüncü evlilikler var. Boşanıyoruz ama gerçekten mi boşanıyoruz? Daha evet. orada bitmemiş işlerimiz var.
Hı hı.
Onun için de çekirdek aileye gerçekten emek verebilmek için geçmişteki sorunlarımızı halletmemiz gerekiyor.
Ki bizden doğacak çocuklarımız ya da o çekirdek aileden evet. doğacak çocuklara o problemlerin de yansımaması için. Adına.
Temiz bir aile bırakmak için.
Bırakmak için, evet.
Yani çocuklarımız için. Biz zaten yaşadık. Bir, biz mutlu bir aile olabilirsek zaten çocuklarımızsa mutlu yansıyacaktır. Olacaklar, evet. Ama biz ne kadar çok geçmişimizle ilgili işlerimizi bitirirsek çocuklarımızın geleceği de o kadar aydınlık olacaktır.
Hı hı. Evet, çocuklarımızı aydınlık geleceğe taşımak adına mecburuz aslında.
Evet.
Genetik faktörleri bir yana bıraktığımızda.
Çünkü hiyerarşi öyle. Çocuk, biz çocuğa veriyoruz. Hı-hı. Ne kadar güzel şeyler bırakırsak, miras bırakırsak çocuğumuzun geleceği de o kadar güzel olacaktır. Yani
evet.
anne baba sorumluluğu olarak bunu yapmamız gerekiyor ama bir eş olarak da bir insan olarak da kendimiz için en iyiyi seçme sorumluluğumuz var kendimizi seviyorsak eğer.
Hı hı.
O zaman da zaten o aileyi en güzel hale nasıl getirebilirizin hesabını yapmamız
evet.
gerekiyor.
Şimdi böyle bir zenginliğe sahibiz aslında. Bu zenginliği, bu bilgiyi, bu birikimi hı. çocuklara aktarıp onların da çekirdek ailelerinde ya da onlardan doğacak çocuklardan meydana gelecek çekirdek ailelere daha sağlıklı bireyler yetişmesi evet. adına da çok önemli
evet.
tabii
temizleyerek
ki değil mi?
Temizleyerek gitmek. Nesli evet. temizleyerek gitmek. Ne kadar olursa. Ne kadar olursa. Çünkü tamamıyla her şeyi düzeltmek çok kolay değil tabii ki.
Peki yapılan araştırmalar ne der? En çok kadınlar mı yoksa erkekler mi taşıyorlar bu sıkıntıları çekirdek ailelere?
Bunu her ikisi de taşıyor.
Hı hı.
Yani bunun böyle bir araştırması yok ama şöyle bir gerçeklik var ki 13 yaşından sonra kadın beyni ilişkilere ve iletişime daha duyarlı hale geliyor. Erkek daha farklı bir beyin yapısına sahip. Onun için ailede çarpan etkisi yine kadın.
Kadında, evet.
Yani onun kadın kendine düşen görevi en iyi şekilde yaparsa ve kendiyle ilgili problemleri maksimum düzeyde çözmeye çaba harcarsa daha yararlı oluyor. Çünkü erkeğin böyle bir derdi yok.
Evet. Yine dönüp dolaşıp her şey kadının üzerinde kilitleniyor. Ne yazık ki.
Yani biyolojik olarak böyle yaratılmışız.
Evet.
O
evet.
sorumluluk bize ait.
Onun da üstesinden gelmek zorunda kadın.
Yani şöyle bir şey var. Doğru eş diye bir şey yok. Yanlış eş diye bir şey de yok. Doğru davranış ve yanlış davranış var.
Evet.
Onun için eşimize göre davranıp varoluşumuza hizmet edersek ben çözülmeyecek sorun olduğunu düşünmüyorum. Bu hani şu anlamda da yanlış anlaşılmasın. Ha benim eşim sen o kadar farklı ki sen gel de benim eşimle yaşa bakalım.
Hı hı.
Yani bu tip sesler duyuyorum şu anda zihnimde. Bunu demek istedim, ben normal hani sağlıklı insandan bahsediyorum.
Evet.
Çünkü sağlıklı insan kendi mutluluğu için çalışan insandır.
Hı hı. Siz o çabayı gösterdikçe belki karşınızdakinden de aynı çabayı, aynı evet. davranışı göreceksiniz. Peki bu davranış çerçevesinde son söz olarak ne evet. söylemek istersiniz?
Yani son söz olarak belki de bu ay hepimiz şunu düşünelim, yani yoğunluğuna, kök ailemdeki problemlerim nelerdi ve bunun ne kadarını ben çekirdek aileme yansıtıyorum ya da ne kadarını çözdüm. Bitmemiş işlerim var mıydı? Ve bu bitmemiş işlerim eşimle olan ilişkime yansıyor mu, yansımıyor mu? Ve
bitmemiş işler derken ilişkiden tutun da
tabii ki
değil mi?
Tabii ki her türlü. Yani iş yerindeki patronumla bile bitmemiş işim eşime yansıyabilir.
Evet.
Çünkü biz evi bir rahatlama yeri olarak görüyoruz. Hı-hı. Huzur yeri olarak görüyoruz ama bunu yaratamıyoruz.
Evet.
Çünkü dışarıdaki tüm bitmemiş işleri bize ait, o aileye ait olmayan işleri de ailenin içine soktuğumuz zaman olmuyor ne yazık ki.
Hı hı.
Yani elimizin altında nohut var ama biz başka bir şey yapmaya çalışıyoruz yemek olarak.
Evet.
Elimizin altında ne varsa onu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.
Onu en iyi şekilde sunmamız gerekiyor.
Evet, seçimlerimiz kendi mutluluğumuza yansıyacak şekilde olması gerekiyor.
O zaman herkese mutluluklarla dolu bir hayat dileyelim ve çok teşekkür edelim.
Ben teşekkür
bugün konuğumuz olduğunuz için sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle.
İnşallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Sayın Sakine Aykan attı konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri yine müzikle devam ediyor. Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi bir telefon konuğumuz var. Yazar Sayın Uğur Kök'ten telefon attığımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhaba efendim.
Evet Sayın Uğur Kök'ten Yüzler Gizler İzler adlı kitabınızla ilgili konuşmak üzere sizi aradık. Şimdi Yüzler Gizler İzler 1967'den 2014'e kadar yazdığınız edebiyat ve edebiyatçılar üzerine bir kitap değil mi efendim?
Evet.
Birazcık evet, söz aşağı, edebilir
aşağı
miyiz?
Aşağı yukarı 50 yıllık
birikim
denemelerden oluşan
bir kitap olarak ortaya çıktı. Peki evet. Şimdi neler yazmıştınız 67'den 2014'e kadar? Sonra bunlar Yüzler Gizler izlere girdi.
Şimdi bu yazdığım yazıların yazılma tarihi ile dediğiniz gibi aşağı yukarı 61 diyebiliriz. 61-67'den bu yana bunların yayınlanması tabii aynı olmuyor. Yayınlanma çok daha geç oluyor.
Evet.
Bu bir roman olmadığı için bir kitap eşittir bir eser değil. Denemeler yani küçük hacimli yazılar her şeyden önce. Dolayısıyla bir kitaplaşması da zaman alıyor. Yayınlanması da keza zaman alıyor. Benim yaklaşık 25 kitabım var. Büyük ölçüde yapıp kredi yayınlarında çıkmıştı. Bunların iki ana boyutu var. Benim bunu söylememde bir sakınca görmüyorum. Bunlardan bir tanesi yaşımın da şeyi olarak sonucu olarak 20. yüzyıla büyük ölçüde tanık olmuş bir insan kimliğiyle bu yüzyılı yani 20. yüzyılı yansıtan ondan şeyler
kesitler var.
Veren, evet bir boyut. İkinci boyut ise ben çeşitli nedenlerle pek çok yere gittim. Yani bütün Avrupa'yı batıdan Hazar Denizi'ne kadar ondan sonra Afrika'da önemli bir bölümü gezdim ve bunlardan hep bir takım yazılar çıkardım. İkinci boyut bu gezdiğim, gördüğüm, tanıdığım yerlerin yazılarıma yansıması. Nitekim elinizdeki kitaptan az sonra yani birkaç ay sonra yeni bir kitap çıktı. O da 40 Kent 40 Düş ismini taşıyor. Yani bu gezme, gezdiğim yerleri yansıtmanın bir şeyi, ürünü.
Evet, şimdi iki kesit var dediniz. Biri 20. yüzyıla tanık olduğunuzdan dolayı evet. 20. yüzyılı evet. yansıtan kesitler. Diğeri de evet. gezdiğiniz, gördüğünüz yerlerini yani gezi evet. yazıları dedik ama şimdi ilk kez yer alanlar da var sanıyorum kitapta değil mi?
Evet, elbette yani bu tanıklık İspanya İç Savaşı'ndan 1936'da idi. İspanya İç Savaşı'ndan Büyük Dünya Savaşı'nın, İkinci Dünya Savaşı'nın yani izlerine, kayıplarına, bıraktığı acılara, öyle ki toplama kamplarına kadar yansımış bir duyarlılığı şey yapıyor, önümüze getiriyor. Özellikle de Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın yol açtığı, o sırada ben Fransa'daydım yani 1961'den itibaren 6 yıl orada kaldım ve bu Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın yol açtığı toplu kıyım, sonra 1. Irak Savaşı'nda Bağdat'ta bulundum, onlar da olmak üzere bu yüzyılın şeyleri, öyle ki bu yüzyıla ait ben mesela bir takım toplama kamplarını dahi gördüm. Bunu hemen hemen ülkemizde pek az insan yani bu şekilde bir şeyi seçimi yapmıştır. Hitler'in dağ köşküne varıncaya kadar gittim ve bunları da tabii yazdım. Şeye gelince gezilere gelince bölge yani bu geziler yoluyla tarih, zaman ve uygarlık üstüne denemeler yazmış oldum. Onlar böylece oluştu yani. Ve sonuçta bu son sizin elinizdeki kitapta insan serüveninin doruk anları ve doruk kişileri sergileniyor bir bakıma. Yani uzak tanıdıklar batıdan diyelim ve sonra yakın dostlar da bunlar da Türkiye'den olmak üzere.
Evet, böylece izleri ve gizleri öğrenmiş olduk ama yüzler kimler acaba?
Anlayamadım efendim.
İzleri gizleri öğrenmiş olduk ama yüzler kimler? Hangi yüzlerden söz ettiniz?
Evet, yani onları şöyle diyebiliriz. Yani işte mesela geçen yüzyılın 19. yüzyılın yani yakın komşumuzun büyükleri olan Dostoyevski, Tolstoy, sonra Almanya'dan Thomas Mann, Brecht, İsviçre'den Hugo Leuker, bu Türkiye'ye de gelmişti. Kendisiyle ben İsviçre'de de evinde görüşmüştüm. Ondan sonra İtalyan yazar Mario Luzi, bu da Türkiye'ye geldi. Kendisiyle görüştüm. Ve bir de İkinci Dünya Savaşı savaş muhabiri olan romancı Simonov. Simonov da Türkiye'ye geldi. Bunlar bizim uzak tanıdıklar diyelim. Yakınlarımız ise Ahmet Mithat Efendi. Ahmet Mithat Efendi ile ben komşu oluyorum. Aynı semti paylaşıyoruz yani. Başka bir zaman komşuluğu yok tabii. Ondan sonra Orhan Veli, o da Beykozlu'dur, onunla da yer komşuluğumuz var. Mahmut Şevket Esendal, onun kızıyla tanıştım, görüştüm, görüşmeler yaptım. Sonra Refik Halit, şu sıralarda yeniden bütün kitapları basılıyor. Benden de bir ön söz istemişlerdi. Oktay Akbal'la bir görüşme yaptım. Sonra Maltepe Üniversitesi'nden Nermin Uzur, şimdi rahmetli oldu.
Evet.
Ve
tüm evet. Bunlar yüzler olarak kitapta yer aldı. Tabii evet. Ki tüm bunların gizleri ve bu yaşadıklarınızdan izleri Yüzler, Gizler, İzler kitabınızda bulabilir kitapsever dinleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Uğur Kökten bizlerle birlikte olduğunuz için.
Kırkkent
40 Düş adlı kitabınızla yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.
Teşekkür ederim. İyi günler.
O her şeyi kendi yanından görür. Almak istediğini alır. Başka şey düşünmez. Beni unuturdu. Onun her anı heyecan dolu. Beni üzdüğü zamanlarda bile yokluğunu hissetmek beni korkuturdu. Ben her şeyi onun için onun yanında yaparken o hepsine uzaktan bakardı bir yabancı gibi. Her sözümü dinliyor gibi beni kandırırken İçinden geçen binlerce ses bastırırdı sesimi. O her günü yeni bir umutla bekler gibi görünür. Yarına inanmaz beni avuturdu. Onun her anı heyecan dolu. Beni üzdüğü zamanlarda bile yokluğunu hissetmek beni korkuturdu. Thank you.
Sihirli Sözcükler. Ve sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz. Sihirli Sözcükler köşemizde merhabalar, hoş
merhaba.
Geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün Türk tiyatrosunun önemli türlerinden birinden söz edeceğiz. Gölge oyunu. Evet. Gölge oyunu deyince de tabii ki Hacivat ve Karagöz'den söz edeceğimizi dinleyicilerimiz anlamışlardır. Evet. Şimdi tabii gölge oyunu nereden gelmiştir diyelim, bir oradan başlayalım sonra gelelim Hacivat'la
Karagöz'e. Çeşitli rivayetler var bununla ilgili. Hemen tabii yad etmemiz gereken Metin Ant isminde başvurarak çeşitli rivayetlerden bahsedebiliriz. Temel olarak gölge oyunu tekniğinin gelişini birkaç yere bağlıyorlar. Bir grup Çin'e bağlıyor. Çin'de benzer bir oyun var. Moğolistan üzerinden Mançurya'da kullanılan bir yöntem. Çingeneler aracılığıyla geldiği söyleniyor Anadolu'ya.
Hı hı.
Bir grup için İran'da kullanılan bir seyirlik oyun olarak var olan bir dalla buraya Anadolu topraklarına geldiğini iddia edenler var. Bir kısmı burada Anadolu'da bir takım esinlenmeler olsa da bugün bizim gölge oyunu olarak andığımız şeklinin Anadolu'da ortaya çıktığını söyleyen araştırmacılar var. Metin Ant hepsine açık olmuş. Eski olduğunu söylemek.
Saygıyla ve rahmetle analım, değil mi hocamız?
Eskiden kastımız şu aslında. Bizde gölge oyununun en popüler olduğu dönem 16. yüzyıl, 17. yüzyıl. O tarihlerde işte 20. yüzyıla kadar aslında devam ediyor ama 17-18. yüzyıldaki bugün televizyon neyse aslında o zaman da seyirlik halk oyunları öyle bir şey.
Hı hı.
O yüzden de gücünün en yüksek olduğu dönem o dönem. Ant Hoca'nın kaynaklarına dönecek olursak 9. yüzyıl 6. yüzyıla kadar indirebiliyorlar. 9. yüzyılda bunun bir gölge oyunu olarak bu bölgede bilinir olduğuna dair bir kaynaklandırma hı hı. var. Tabii tartışma onlar mı buldu biz mi bulduk, hani kimdi bunun ilk mucize
sahibi.
Şeklinde olunca biraz çıkmaza giriyor. Çünkü muhtemelen bilinebilir bir şey de değil. Yani tam olarak gölge oyununun kaynağı şurasıdır şu kişidir diyemiyoruz. Fakat bizde Hacivat ve Karagöz olarak kendini gösteren gölge oyununun hikayesi o belli. Zaten sistemleştiren de belli. Her oyunda adı geçen bir kendi pirleri olarak anılan bir küşteri var. Ve her şeyden önce o zaten Hacivat ve Karagöz'ün bugün izleyen herkesin aklında kalan hani şu Hacivat'ın Karagöz'ün nasıl söyleyelim Hacivat'ın çenesinin altındaki iki eli.
Evet.
Karagöz'ün de biri sakalını sıvazlar şeklinde öbürü havada kalan bir elinin o figürün olmasını sağlayan kaynak belli.
Hı hı.
O da zaten iddia o ki kendilerinin idam kararını duydukları zaman yaptıkları hareketlere dayanıyor. Biri bu olamaz deyip bu kararı idam edileceklerini öğrendikleri zaman, padişahın fermanını öğrendikleri zaman Hacivat sıkılıyor. Çünkü evlatları var ve zaten epey de bir işi olan bir adam Hacivat, eğitimli biri, birkaç dil biliyor. O sıkıntı ile yumruklarını göğsünün üstünde üst üste koyarak kapatıyor. Ama Karagöz biraz daha delişmen bir adam, bu da başımıza gelir deyip meşhur bir sakalı var, sakalını sıvazlayıp bir eliyle de boş ver yapıyor. Bu iki hareket zaten o kadar yerleşmiş ki bugün aslında Karagöz ve Hacivat'ı seven ya da sevmeyen, sahiplenen ya da sahiplenmeyen çok az kişinin bildiği bir şey. Bu hareketlerin böyle birilerine ait olduğuna dair bir kaynağımız
var. Bilgileri mutlaka vardır, değil mi?
Peki kim bu adamlar? Hacivat ve Karagöz kimdir derseniz, Karagöz Türk olarak anılıyor. Hacivat biraz daha devşirme, tırnak içinde söyleyeyim, Çingene olarak anılıyor. Hı hı. Çünkü Konstantiniyeli ve o zaman yani İstanbul'un Konstantiniye ismiyle yaşadığı dönemden ve İstanbullu birisi, İstanbul kaynaklı biri ama devşirme olarak Selçuklu'ya gelen
hı hı.
bir demir ustası olduğuna dair bir rivayet var. Demir bağlayıcı, yani ustalığı biraz buradan gelmiş. Karagöz Türk olarak anılıyor. Delişmen, içi dışında dobra, eğitimli değil ve Hacivat'ın biraz fazla eğitimli ve kendini biraz ortaya gösteren yabancı sözcükler, Arapça, Farsça sözcükleri çok kullanmasına tepki gösteren.
Zaten kandırmaya yaratılış çalışan, olarak da evet, birbirlerinin zıt karakterleri.
Ama birbirlerini seven ve birbirlerine yönelimleri oyunlar boyunca hiç bitmeyen iki iyi dost. Pek çok kişi bilir hikayesini. Orhan Gazi'nin yaptırdığı bir cami inşaatı sırasında birbirleriyle olan atışmaları cami işçileri, camiyi inşa eden işçiler tarafından çok izleniyor. Rivayet o ki bu gösterileri sırasında da o dönemin bütün yöneticileri nasibini alıyor. Aslında Hacivat ve Karagöz bir hiciv oyunu ve düşünülenden daha fazla müstehcenliği de barındıran, siyasi hicvi de barındıran özellikleri var. Ve bu eleştirileri özellikle bölge yöneticileri tarafından hoş karşılanmayınca, hani genellikle şey denir, cami inşaatı geciktiği için padişah tarafından fakat arada ciddi bir şikayet mekanizması var. Çünkü herkes nasibini aldığı için giderek padişaha daha çok şikayet edilmiş. Sonunda hem bu hicivleri dolayısıyla hem doğru inşaatı sekteye, yani işçiler üzerinde onları yöneten, işçileri yöneten çavuşları, usta başlarından daha fazla söz sahibi oldukları için. Hı hı. Yani işte caminin inşaatından sorumlu, bugünkü müteahhit diyebileceğimiz inşaatçı başı diyelim hadi. Bu iş bugün bitecek dediğinde Hacivat'la Karagöz'ün oynaması her şeyi, her sözü kesebiliyor. Hı hı. Aslında istenilmeyen bu. Yani bir güç var, emek, gösterilecek olan emek üzerinde bir güç var. Fakat bu gücün arasına giren ve etkileyen, her iki tarafa da sözünü söyleyip istediği zaman geri çekilen bir güçten bahsediyoruz. Bu da çok hoş bir şey değil, ürkütücü. Dolayısıyla padişah için de ürkütücü bir durum aslında. Çünkü sözünün geçmediği küçücük bir alan bile olsa yönetici, hele de bir şahsa, bunu istemeyecektir padişah. Yalnız yine rivayet o ki idam edildikten sonra Hacivat ve Karagöz kendisi işçilerin söylediği birkaç sözden aslında haklı olduğunu, onların anlayıp bununla ilgili pişmanlık duyduğuna dair de Metin Ant'ın çalışmalarında yer alan, kaynakçalarını tabii ben araştırmadım ama, bazı ifadeler var. Herhalde kolay olmasa gerek böyle bir gücü görmezden gelmenin, hem vebali var hem de doğrusu hani kesile başı dediği andan itibaren de karşılaşabileceği sonuçları var.
Evet, şimdi şöyle geçmişe dönük baktığımızda hani hep Ramazan eğlencesi olarak karşımıza çıkar ama asıl amacının böyle olmadığını söyleyebiliriz herhalde,
değil mi? En azından çıkışı öyle değil. Sonradan dediğim gibi 18. yüzyıla gelindiği zaman evet, Ramazan eğlencesi. Ramazan deyince de şunu açıklamak gerek. Aslında genelde işte şehzadelerin sünneti, padişahların ya da şehzadelerin düğünleri, hoşgörünün en üst noktaya çıktığı zaman. İlginçtir mesela, şu günlerde öyle şeyler olmuyor ama hem polis hem zabıta arası düzeni koruyan tulumcular var Osmanlı'da. Tulumcular böyle özel günlerde, Hacivat ve Karagöz'ün 30'dan fazla karakteri var. Biz Hacivat ve Karagöz olarak biliyoruz ama bu gölge oyunundaki bazı soytarı, tam karşılığı soytarı olarak anılan karakterlerin kıyafetlerini giyerek, zabıta ve polis görevi gören tulumcular, bu kıyafetleri giyerek sokaklarda gezerlermiş. Yani hani Hacivat ve Karagöz gölge oyununun toplum üzerindeki etkisi o kadar ileri ki, artık hani bu günler hoşgörü günleri. Hani nasıl bayramlarda biraz bir günlük telaşa ara verip biz de hala bugün mutlu olmak için kendimize izin veriyoruz belli günlerde. Aynı bu şekilde Hacivat ve Karagöz'ün içindeki figürler toplumun içinde hiç ummayacağımız şaşırtıcı kişiler tarafından canlandırılarak bu hoşgörü ortamı pekiştirilmiş. Hı hı. Dolayısıyla Ramazan'daki hali de, çünkü Ramazan'ın da böyle bir özelliği var. Artı bugün elektrik olduğu için biz anlamakta güçlük çekiyoruz. Ramazan gece de aydınlatılan, şehrin çok aydınlatıldığı bir dönem olduğu için dolayısıyla o sıra dışı eğlence halini destekleyen bir şey gölge oyunu. Fakat bu gölge oyununun ötesinde toplumu etkilemiş.
Evet, şimdi aslında güldürüyor, eğlendiriyor ama aynı zamanda da düşündürürken eğitiyor da, değil mi?
Kesinlikle. Aslında Karagöz Hacivat, Bebe Ruhi, ki hemen söyleyelim, bugün hala etkisini gördüğümüz Yeşilçam komedilerinin çok büyük bir bölümü seyirlik Türk halk oyunlarından karakterler alarak yaşamış. O şekilde kurgulanmış. Biz arkasındaki birikimi görmemiş olabiliyoruz zaman zaman karşılaştığımız bir oyunun. Örneğin işte ki yakın zamanda Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü gibi bir film de var. İzlemeyenlere tavsiye edelim. Ama Türk filmlerinde, Yeşilçam filmlerindeki, örneğin Hababam sınıfındaki, ki bir romana dayanmasına rağmen, evet, belli karakterlerin karikatürize edilmesinde gölge oyununun, Hacivat ve Karagöz'ün etkisi büyük. Ben şunu da söylemek isterim, şaşırtıcıdır çünkü. Yine önemli şeylerden biri, Hacivat ve Karagöz oynatanlara hayali deniyor. Hı hı. Ve hayalilerin locaları var. Yani şöyle söyleyelim, bir ahi evran geleneği içinde bir loncaları var. Ve kendilerini destekleyen de ilginçtir bir tarikat. O tarikatın neredeyse yayın organı gibi çalışmışlar. Yine 31 Mart vakası, ki tarih açısından ben tarihçi değilim, bir ayaklanma olarak anılıyor. Meşrutiyet döneminin kargaşaları, hı hı, da var. Bütün o süre boyunca mesela 31 Mart vakasındaki ayaklanmanın arkasında kahve kıraathanelerde belli bir Hacivat Karagöz oyununun oynatılmasından sonra ahalinin sokağa fırlayıp ayaklanmayı başlattığına dair bilgiler var belli, evet, İstanbul semtlerinde. Yani Hacivat ve Karagöz çok hayatın içinde ve çok etkili. Yine dediğim gibi tarikatın içerisinden desteklendikleri için belli bir görüşün de giderek sembolü olmuşlar. Hı hı. Ve yine ilginçtir ki 1923 Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte toplanıp hayaliler kendi loncalarını lav etmişler. Yani kapatmışlar. Hı hı. Çünkü kendilerini daha Osmanlı'ya ait gördüklerinden bu yeniliğe karşı böyle tepkilerini koymuşlar. Bugün Hacivat ve Karagöz'ün yeterince ortada görünmemesinin arkasında sanıyorum bu işlevlerinin de zaman içerisinde biraz süzülmüş olmasından kaynaklanıyor. Evet. Sadece yılın belli bir döneminde ve sadece çocuklara yönelik bir gösteriymiş gibi algıladığımız için biz bugün aslında hakikatine ilişkin keşiflerimiz sınırlı kaldığı için, hı hı, hak ettiği değeri ve canlılığı ona sunamıyoruz. Ama üzerine yapılmış araştırmalar var. Okumak bile yetebiliyor. Her ne kadar işte bugün Bursa'da, Karagöz'ün mezarı Bursa'da, Hacivat'ınki doğru hatırlıyorsam bilinmiyor. Ve birlikte yaptıkları, kurdukları bu diyalog, karşılıklı konuşma bugün hala geçerliliği olan bir şey.
Evet.
Şimdi hicivi barındırıyor çünkü.
Hicivi ve taşlamayı barındırıyor ama çok güzel, inanılmaz güzel bir mizahi üsluplar.
Evet, zariflikle. Ben okumayı isterdim dinleyicilerimiz için ama kötü bir, beceriksizce bir okumaya dönüşüyor, itiraf edeyim. Ama yine sözlerini almış olalım. Çünkü sözleri güzel. Evet. Yer Bana Bir Eğlence Medet başlığıyla başlıyor zaten ki her Karagöz oyununun, Hacivat Karagöz oyununun birkaç bölümden oluşması adet. Yani, hı hı, belli bölümleri var, kendine sadık oyun bu anlamda. Ben söylesem o dinlese, o dinlese ben söylesem başlığıyla başlar Hacivat'ın söyleyişiyle. Bu başlı başına aslında insanın ihtiyacına ilişkin de bir temel. Hı hı. Biz bugün hala ben söylesem, o dinlese, o dinlese ben söylesem diyen içimizdeki o arkadaş ihtiyacını gidermek için işte sosyal medyaya, sinemaya, kitaplara başvuruyoruz. Hacivat'la Karagöz bunun en zarif ve ustalıklı görünümlerinden biri. Hak ettiği değeri inşallah gelecekte daha çok görecektir.
Umarız. Bilmediğimiz bilgileri de paylaştınız bizlerle. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Berna Kutluat'a. Biz söyledik. Umarız dinleyicilerimiz dinlemişlerdir. İnşallah. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluat'a birlikteydik Sihirli Sözcükler köşemizde ve siz sevgili dinleyicilerimize diyoruz ki bizden bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında bizler başkentte sizleri bekliyor olacağız. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında Ayhan Taşçı vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın sesleri.